Ayrım 8. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 131. Şenay. Akşam 10.30'du telefon geldiğinde. Avrupa yakasında oturan arkadaşım Sultan bu sabah 9.30'da bende olabilir misin diye soruyordu. Bir tecavüz mağdurunu benimle konuşması için ikna etmişti. Biz kahvaltı ederken saat 10.30'da kapı çalıyor. Oldukça bakımlı, kısa saçlı, çekik gözlü, sürekli gülümseyen, aydınlık yüzlü bir kadın nihayet karşımda oturuyor. O çayını içerken ben yaşadıklarını tahmin etmeye, yaralarının derinliğini ölçmeye çalışıyorum. Kendini ele veren bir karaktere sahip değil. Peş peşe yaktığı sigaralar gözlerinin içine baktığınızda kaçırdığı gözleri olmasa duygularındaki yaralanmaları asla tahmin edemezsiniz. Sigarasından derin bir nefes çekerek önce şunu söyleyeyim, 3 saat zamanım var diyor. Sonra havaalanına gitmek zorundayım. İş yerimle ilgili yurt dışından misafirim gelecek. Onları karşılamam gerekiyor. 3 saat uzun bir süre gibi görünse de bu gibi söyleyişlerde yeterli olmuyor. Çünkü gözyaşlarının sık sık böldüğü söyleşi bazen gün boyu bazen de ertesi güne sarkabiliyor. Hatta 3-4 gün sürebiliyor. Bütün bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak 3 saat içinde bitiremezsek bir daha ne zaman görüşebiliriz diye soruyorum. Saat sizin için önemli değilse en geç akşam 10'da burada olurum diyor. Derin bir soluk alarak saatin önemli olmadığını belirtiyorum. Böylece tahmin ettiğim gibi gözyaşlarıyla sık sık bölünen söyleşimize başlıyoruz. Adınızı öğrenebilir miyim? Şenay Ye. Olduğu gibi açık açık yazabilirsiniz adımı soyadımı. Ben yine de adınıza yetinmek istiyorum. Doğum yeriniz neresi? Kütük kaydım Tekirdağ. Ailem Bulgaristan göçmenidir ama ben Almanya'da doğdum. Duisburg'da. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Tecavüze mi uğradınız? Evet, tecavüze uğradım. Almanya'da mı yoksa Türkiye'de mi tecavüze uğradınız? Türkiye'de tecavüze uğradım. Kimin tarafından tecavüze uğradınız? Kız arkadaşımın sözcüsü tarafından. Tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız? 16 yaşındaydım. İzine mi gelmiştiniz? Hayır, izine gelmemiştim. Babam dışında kesin dönüş yapmıştık. Ben, annem ve benden küçük kız kardeşimle birlikte. Babanız neden dönmemişti? Birkaç yıl sonra o da dönecekti. Olayın nasıl olduğunu anlatabilir misin? Kız arkadaşımla Haydar aralarında aileden gizli sözlenmişlerdi. O tarihte Haydar 29, arkadaşım 17 yaşındaydı. Ben Almanya'dan döndükten sonra okula kaydım. O yıl geciktiği için AFT Derneği'nde bir grupla birlikte tiyatro yapıyordum. Aynı zamanda Merter'de tekstil üzerine çalışan bir firmada tercümanlık yapıyordum. Kız arkadaşımın çok sevip saydığım babasını o dernekte tanıdım. Adı Aydın Hoca'ydı, öğretmendi. Bana babamdan daha yakındı, dernekte folklor çalışmaları yapıyorlardı. Kız arkadaşımla bir gün dışarı çıktık. Sultanahmet'e gittik, halk evine uğradık. Sonra bir çay bahçesinde oturduk. O gün orada kız arkadaşımın sözcüsü olan Haydar'la tanıştım. Haydar kız arkadaşımın aynı zamanda akrabası oluyordu. Haydar'ın kuaför malzemeleri satan bir pazarlama şirketi vardı. Aydın Hoca, arkadaşımın babası ilişkilerine karşıydı ve onlardan saklıyorlardı. Hemen söylemek istiyorum, Haydar'ın bizim sosyal çevreyle hiçbir bağlantısı yoktu. O gün orada oturup epeyce sohbet ettik. Konuşmalarında Haydar açık görüşlü, demokrat falan görünüyordu. Ama kız arkadaşıma değer vermediği her halinden belli oluyordu. Benim gözümde karşıdaki insanı aldatıp kandırarak hayallerini yıkan biri demokrat falan olamaz zaten. Ertesi gün kız arkadaşım beni ağlayarak aradı. Haydar'la aralarının kötü olduğunu, onu sürekli aşağıladığını, moralinin çok bozuk olduğunu, hatta intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Ben o akşam kız arkadaşıma gittim. Onun odasında kendisiyle konuştum, moralini düzeltmeye çalıştım. Kız arkadaşım bir süre sonra yine beni arayarak, ''Ne olur bana yardım et.'' diyordu. Haydar'ı benim haberim yokmuş gibi ara, benim çok kötü göründüğümü, aramızda bir sorun olup olmadığını sor bakalım. Sana benim hakkımda ne söyleyecek diye yalvardı. Belki başka biri varsa sana söyler diyerek ısrar etti. Ve bana Haydar'ın telefon numarasını verdi. Ben kendisine bunun yanlış olacağını, bir problem varsa ancak karşılıklı konuşarak çözülebileceğini söylesem de anlatamadım. Çok ağlayıp yalvardığı için kabul ettim. İş yerimden Haydar'ı aradım. Arkadaşımın dediklerini onun istediği gibi ona aktardım. Haydar bana, bu uzun bir meseledir, bir yerde oturarak konuşalım dedi. Ben karar veremediğim için sonra seni ararım diyerek telefonu kapattım. Sonra kız arkadaşımı arayarak benimle bir yerde oturup konuşmak istiyor ama ben gitmeyi düşünmüyorum dedim. Yine ağlayıp yalvarmaya başladı. Biraz da Aydın Hoca'nın kızı olduğu için kabul ettim. Çünkü hocaya çok değer veriyordum. Yanlış olduğunu bile bile Haydar'ı arayarak tamam oturup konuşalım dedim. O da benim iş yerimin adresini alarak şu saatte seni oradan alacağım dedi. Ben İstanbul'u çok iyi bilmediğim için nereye gittiğimizi bilmiyorum. Arabanın içinde sohbet ederek yol alıyoruz. Haydar sürekli benimle ilgili sorular soruyor. Sonra ben onların konusunu açtım. Oturduktan sonra konuşuruz diyerek konuyu kapattı. Üsküdar'da bir bahçeye gidip oturduk. Bira içelim dedi. Ben bira içerim ama bu saatte değil diyerek kola istedim. O birer taneyle bir şey olmaz diyerek ısrar etti. Ben de olur dedim. Ben yine onların konusunu açtım. Haydar, arkadaşım benim için daha çocuk. Ben hata yaptım. Babasını çok sevdiğim için sesimi çıkaramıyorum. O da kalkıp bana aşık oldu. Ben onu sevmiyorum. Akrabamız olduğu için bir şey diyemiyorum. Yanlış anlama ama sen ondan küçük olmana rağmen ondan daha olgunsun. Çok olumlu düşüncelerim var diyerek beni övmeye başladı. Benim aklıma hiç kötü bir şey gelmiyordu. O ara kalkıp tuvalete gittim. Döndükten sonra Haydar'a yanlış yapıyorsun dedim. Onun senden beklentileri var. Ona karşı bir şey duymuyorsan söyle, duygularıyla oynama diye bir şeyler söyledim. Bir süre sonra ben geç kalıyorum, kalkalım dedim. O da ben seni bırakacağım dedi. Köprüyü geçtikten sonra arabayı sağa döndürerek yokuş yukarı çıkmaya başladı. Ben hayrola bir durum mu var dedim. O da bana iş yerim karşıda olduğu için her zaman bu tarafa geçemiyorum. Bir arkadaşım evinden bir paket alacağım. Bu tarafa geçmişken onu almak istiyorum. Uzun sürmez dedi. Tek katlı bir evin önüne geldik. Gecekondu gibi bir evdi. Haydar arabadan inerek benim oturduğum tarafın kapısını açtı. Ben arabada beklemek istiyorum dedim. O da olmaz, hem arkadaşımla tanışırsınız. Şimdi ona da ayıp olur, çok hoş bir insandır diyerek kolumdan tutup beni indirdi. Ben o zaman lütfen fazla kalmayalım dedim. Arabadan aşağıya inince fark ettim ki ben yürüyemiyorum. Başım dönüyor, midem bulanıyor, bacaklarım kollarım uyuşmuş, dengem bozulmuş. Haydar koluma girdi. Ben içimden tansiyonumun falan düştüğünü düşünüyorum. İçtiğiniz birayı ilaç mı koymuş? Bu konuda hala kafa yoruyorum ama içinden çıkamıyorum. Bira içerken tuvalete gitmiştim. İlaç katmadıysa bir tek bira beni nasıl bu hale getirir? Üstelik daha önce bira içiyordum. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Haydar evin kapısını cebinden çıkardı, bir anahtarla açıyor. Ben bu durumu bile o an garipsemiyorum. Çünkü arada bir gidip o evde kaldığını daha önce söylemişti. İçeri girdiğimizde arkadaşın yok mu diye soruyorum. Dilim ağzımda zor dönüyor. Vücudum çözülmüş sanki. Bana yakın bir kanepenin üzerine oturuyorum. O ara bana ne oldu diye düşünüyorum. Haydar başka bir yere gidiyor. Döndüğünde elinde iki bardak bira vardı. Ben kesinlikle içemem, kendimi kötü hissediyorum. Paketinizi alın gidelim, geç kalıyorum diyorum. Bana uzattığı bardağı masanın üzerine bırakarak kanepede yanıma oturuyor. Karşıda yer olduğu halde neden benim yanıma oturdu diye soruyorum kendime. O an çok rahatsız oluyorum. Geç kalıyorum, gidelim diye pelteleşmiş, sürçen dilimle tekrarlıyorum. Dilimi ağzımda zor döndürüyorum. Biramı bitireyim, hemen gideceğiz diyor. Bir ara benim elimden tutarak ayağa kaldırdı. Üzerinde ince bir kot mont vardı. Onu çıkarmaya kalktı. Ben kapıya yöneldim. Bana iltifatlar ediyor. Ben yaptığınız doğru değil. Hemen buradan gitmek istiyorum. Bir yere kapıyı açmaya çalışıyorum. Ama hareketlerim oldukça ağırlaşmış. Haydar benim itirazlarıma sinirlenip canımı yakmaya başladı. Ben kapıyı açmaya çalışırken o dış kapının yanındaki bir kapıyı açarak beni oraya itti. Ben çok şaşırmıştım. Onunla mücadele ediyorum. Haydar bir taraftan da bana çağdaş bir kıza yakışmıyor yaptıkların. Biz vahşi miyiz ki öyle davranıyorsun diyor. Uzun bir süre onunla mücadele ettim. Canımı yakarak üzerimdeki pantolonumu çıkardı. Benim çığlıklarımın arasında bana tecavüz etti. Korkunç bir acı duymuştum. Sürekli ağlıyordum. Kalktığımda kan gördüm. Sanki her tarafta kan görüyordum. Midem bulanıyordu. Bir taraftan da gözyaşları içinde toparlanıp giyinmeye çalışıyorum. Dengemi bir türlü sağlayıp pantolonumu giyemiyorum. O sürekli konuşuyordu. Ben ne dediğini anlamıyordum. Pantolonumu giyemediğim için bana yardım ediyor. Ben itiraz bile edemiyorum, şok durumdayım. Dışarı çıktığımızda yürüyemediğimi fark ediyorum. Beni arabaya bindiriyor. Kendimi bir türlü toparlayamıyorum. Bir süre sonra onun arabasında onun yanında olduğumu bilincine vardım. Dur diye bağırdım. Ne oldu diyor bana. Dur, ineceğim diyorum. O olmaz, seni eve bırakacağım diyor. Elim kapının koluna yapışıyor. Durmazsan atarım kendimi diyerek kapıyı açtığımda arabayı durduruyor. Arabadan iniyorum. Sahil boyu zikzaklar çizerek yürüyorum. Bir süre arkamdan geliyor arabayla. Camı açarak bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Defol diye bağırıyorum. Sanki çığlıklarımı tutamıyorum. Sürekli bağırmaya başlıyorum. Defol, defol, defol. O gidiyor. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. İnsanlar var mıydı etrafımda, yok muydu bilmiyorum. Bir ara oturuyorum. Bugün gibi şunları o oturduğum yerde düşündüğümü hatırlıyorum. Babam anneme bunu yapıyor. Eniştem ablama bunu yapıyor. Peki neden kadınlar kendilerine böyle bir şey yaptırıp acı çekiyorlar? Neden? Ne gereği var böyle bir şey yapmanın? Kendimi aşağılanmış hissediyordum. Ezilmiştim. O benden güçlüydü ve bana bunu yapmıştı. Bana ben senden çok güçlüyüm ve istediğim her şeyi yaparım demişti bunu yapmakla. Problem kızlık zarım değildi. Bana zorla tecavüz etmesiydi problem. Bana ben istemeden dokunmasıydı. Ben güçsüz olduğum için bunu bana zorla yapmıştı. Sahilde kusmaya başladım. İçimi dışıma akıtacak kadar kustum. O an erkeklerden nefretle tiksinmiştim. Buna babam da dahildi. Bir süre sonra artık kendimi düşünmüyordum. Oturmuş sahilde ablama ağlıyordum. Evlendiğinde 16 yaşındaydı. Yani benim yaşımdaydı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Demek ki dedim, o 2 yıl boyunca bunu hep yaşamış zavallı ablam. Eniştem ablama benim yaşadıklarımı yaşatmış. Orada, o sahilde doyana kadar ablam için ağladım. Sonra belediye otobüsüne binerek Eminönü'ne geldim. Oradan bir taksiyle Sefaköy'e geldim. O zaman Sefaköy'de oturuyorduk. Eve geldiğimde çok geç olmuştu. Şu an saati hatırlamıyorum. Ama annem geç kaldığım için büyük tepki göstermişti. Annene yaşadıklarını anlatmadın mı? Hayır, anlatmadım. Kimseye anlatamadım. Neden anlatmadınız? Babamla fazla bir diyaloğum yoktu. Anneme anlatamadım zaten. Yapacak bir şeyi yoktu. Annem pasif bir kadındı ve babam evin reisiydi. Durumu namus meselesine dönüştürebilirlerdi. Böyle bir şey istemiyordum. Kendi sorunumu kendim halletmeliydim. Hem çok utanıyordum. Çünkü bir insan benim iznim olmadan bana dokunmuş, istediğini yapmıştı. Bana acı çektirmişti. Benim üzerimde hakimiyet kurmuştu. Bu çok gücüme gidiyordu. Annemden kurtulduktan sonra odama geçtim. Şimdi ben ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Haydar'ı ertesi günü bir yere çağırıp öldürmeyi düşündüm. Sanki ben Haydar'ı öldürürsem böyle bir şey yaşamamış olacaktım. Sonra kendimi suçlamaya başladım. Neden gittin diye. Zaten açıklasam herkes beni suçlayacaktı. Neden gittin diye. Sonra yine Haydar'ı öldürme düşüncesine kaptırdım kendimi. İnce ince planlar yapmaya başladım. Nasıl öldürürüm diye. Ama düşündükçe Haydar'ı öldürme düşüncesini çürütmeye başladım. Peki dedim kendi kendime. Diyelim ki Haydar'ı öldürdün. Ya öteki erkekler ne olacak? Haydar'ı ölünce sorun çözülmüyor ki. Babamı, eniştemi, öteki erkeklerin hepsini mi öldüreceğim? Sonra şu kararı aldım. Haydar ölürse ben bu olayı yaşamamış olurum. Haydar yaşasın ki ben bir daha hiçbir erkekle birlikte olmayayım. Uzun bir süre babam izine geldiğinde onun yanına oturamadım, yüzüne bakamadım. Çünkü babamdan tiksiniyordum. Yalnız babam değil, çevremdeki bütün erkek arkadaşlarımdan tiksiniyordum. Ertesi günü işe gittiğimde şöyle bir karar almıştım. Yani kendi kendimi şöyle inandırmıştım. Ben böyle bir şeyi asla yaşamadım. Kız arkadaşınıza ne dediniz? Aa evet, beni aradı, ne oldu diye. Ona hiçbir şey olmadı. Bence sen o adamı bırak. O sana göre biri değil dedim. Sonra kız arkadaşımla, babasıyla, dernekle, tiyatroyla bütün çevremle ilgimi kestim. Her şey o adamla bağlantılı gibi geliyordu bana. Haydar'la bir daha karşılaştınız mı? Bana yaşattığı o korkunç şeyi kafamdan silmeme izin vermiyordu. Sürekli beni arıyordu. Ben telefonu yüzüne kapattıkça o arıyordu. Sanki sevgilisiymişim gibi bana aşkım diyordu. Sürekli görüşmek istediğini söylüyordu. Bir gün çıkıp iş yerime geldi. Artık kaçış yoktu ve o adam karşımda duruyordu. Onunla birlikte çıkıp arabasına bindim. Benden ne istiyorsun dedim. Olayı çok büyütüyorsun dedi bana. Benim ona söylediğim tek şey bir daha ne yüzünü görmek ne sesini duymak istiyorum oldu. Olayı abartıyorsun diyerek ısrar ediyordu. İnanın ki bir ara acaba ben mi büyütüyorum? Onun dediği gibi ben sözle mi çağdaş bir insanım diye düşündüm. Yo hayır. O bana iznim olmadan dokunmuş, zorla tecavüz etmişti. Sadece defol diyerek arabadan indim. Sonra o iş yerinden ayrıldığım için bir daha bana ulaşamadı. Size ulaşamasın diye mi işinizden ayrıldınız? Çalıştığım iş yerinde bir siirtli çocuk vardı, adı Mahsun'du. 13-14 yaşlarındaydı Mahsun. Onu çok seviyordum. Hep şarkı söylerdi. İbrahim Tatlıses'ten esinlenip onun şarkılarını söylerdi. Bir defasında bizimle pikniğe gelmişti. Ailesi yoktu. Burada bir akrabasının yanında kalıyordu. İşi çok ağırdı. Bazen hiç eve gitmeden günlerce çalışırdı. Hamallık yapıyordu iş yerinde. Onca ağır yükün hepsi onun sırtından geçerdi. Bugün iş yerine geldiğimde ortalığı temizleyen teyzenin çok üzgün olduğunu gördüm. Ne oldu dedim, cevap vermedi. Sonra bir işçi kız gelerek Mahsun öldü dedi. Ben bayılmışım. Kendime geldikten sonra olayın nasıl olduğunu öğrendim. Çılgın bir şekilde patronların odasına daldım. Katiller, Mahsun'u siz öldürdünüz dedim. Mahsun'un katili sizsiniz. Daha önce de beni birkaç kez uyarmışlardı, işçilerle samimi olma diye. Samimi olmakla işçilerin ofisin arasındaki mesafeyi bozuyorum diye. Beni apar topar eve gönderdiler. O sıra babam da Almanya'dan izne gelmişti. Babamı iş yerine çağırarak orada unuttuğum işçinin günlüğü adlı dergiyi babama vermişler. Babama biz aslında Şenay'ı severiz ama onun sol örgütlerle ilişkisi var. Bu iş yerimiz için sakıncalıdır. Onu bu çevrelerden kurtarın diyerek işime son vermişler. Babam o hırsla eve geliyor. Benim odam ayrıydı ve kapısını kilitlerdim. Odamın kapısını kırıyor. Odamda bana ait ne varsa kitaplarıma kadar bodruma indirerek hepsini yakıyor. Ben eve geldiğimde odam talan edilmişti. Bana ait hiçbir şey kalmamıştı. O manzarayı, o talanı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Bu benim ikinci yıkılışımdı. Kusura bakmayın. Konuşamayacağım. Biraz ara verelim. 40 dakika sonra. Mahsun'un ölüm nedeni neydi? 2 gün boyunca hiç dinlenmeden uykusuz bir şekilde çalışmış. O akşam yine iş yerinde kalmış. Ocağa çay koyarak camın önüne oturmuş. Uyuyakalarak camdan aşağıya düşerek ölmüş. Uyuyarak camdan düştüğünü nereden biliyorlardı? Bilmiyorum. Bana öyle anlatmışlardı. Sonra okula devam ettiniz mi? Okula gittim ama uyum sağlayamadım. 17 yaşındaydım ve beni orta son sınıfa kabul ettiler. Ben öteki çocuklara, onların dediğine göre hiç benzemiyordum. Hem yaşım büyüktü hem çok soru soruyordum. Öğretmenlerim bana sık sık burası Almanya değil diye kızıyorlardı. Okulda dayak vardı. Sütyenimizin içine kadar kadın öğretmenler sigara, süs eşyası arıyorlardı. Bana okul gibi değil de hapishane gibi geliyordu. Bir gün bir öğretmen bir çocuğun ağzını burnunu kanatıncaya kadar dövünce duruma müdahale ettim. Dönem sonuydu. Müdür annemi çağırarak çocuğunuz uyumlu biri değil. Burayla uyum sağlayamıyor. Biz kendisine lise diploması verelim, o da kurtulsun bizde. Ama siz de bunun karşılığı 2000 mark vereceksiniz demiş. Annem akşam babama söyledi. Ben karşı çıktım. Ben onların vereceği eğitimi de parayla alınacak diplomayı da istemiyordum. Türkiye'deki okul hayatım böylece bitti. Tiyatro çalışmanız ne oldu? Tecavüz olayından sonra derneğe gitmediniz mi? İşten ayrıldıktan bir süre sonra gittim. Ama bir türlü insanlarla eski ilişkimi yakalayamadım. Ben içine kapanık ve sinirli biri olmuştum. Oyunumuz vardı. Oyunda iki rolüm olduğu için bazen geç saatlere kadar çalışma yapıyordum. Babam bu duruma kızıyordu. Ailem bu konuda bana destek vermiyordu. Bir gün çalışmamız yine uzayacaktı. Annemi arayarak babama söyle çalışma uzayacak. İstiyorsa beni almaya gelsin dedim. Bunu söylememin nedeni geç gelince gösterdiği tepkiydi. Beni almaya gelmedi. Ben eve geldiğimde saat 1'di. Evdekiler uyuyordu. Ben de talan edilmiş odama gidip uyudum. Babam sabah saat 6'da uyanarak odama gelmiş. Sadece birinin beni yatağımdan kaldırarak duvara vurduğunu hissettim. Babam beni kıyasıya dövüyordu. Ağzımdan burnumdan kan akıyordu. İyice yorulduktan sonra bırakıp gitti. Hemen hazırlanıp evden çıktım. Annem alt salonda ağlıyordu. Bana nereye gidiyorsun dedi. Benim ağzımdan sadece şu sözler çıkıyordu. Bu sondu. Annem bana o senin babandır deyince çok öfkelendim. Anneme bütün bu olup bitenlerin suçlusu sensin diyerek evden ayrıldım. Canım çok yanıyordu. O halime tiyatroya gittim. Yüzüm şişip morarmıştı. Çünkü çene kemiğinde bir çatlak vardı. Neden annenizi suçladınız? Annem hep bizi babamızla korkuttu. Bir sinemaya gitsek bile babanız duymasın diye bizi uyarırdı. Her an her şey için bu böyleydi. Babamın önünde hiç konuşamazdı. Babamdan çok korkuyorduk. Hatta ben babam eve geldiğinde kendimi tuvalete kapatırdım. Saatlerce orada kalırdım. Biri sıkışmayana kadar tuvaletten çıkmazdım. Neden babandan bu kadar korkuyordun? Çünkü sürekli bizi döverdi. Kaç defa dayak atarken bacağımı kolumu kırdı. Pantolon kemeriyle döverdi bizi. Bizi kemerle kamçılardı. Hatta Türkiye'ye gelme nedenim de babamın Almanya'da kalmasıydı. En azından bir süreliğine de olsa ondan kurtulmuş olacaktım. Ablam babamın baskısından kurtulsun diye 16 yaşında evlendi ve 2 yıl sonra boşandı. Babam ablamı boşandığı için reddetti. Bizimle görüşmesini yasakladı. Ablam hala psikolojik tedavi görüyor. Baban anneniz de döver miydi? Evet, çok döverdi. Hatta gençken daha çok dövüyormuş. Annem dayaktan isyan noktasına geldiği için yediği dayaklar biraz azalmıştı. Babam bizi hiç sevmiyordu. Zaten çocuk da istemiyormuş. Bizden nefret ediyordu. Zaten çocukluğumuzun bir dönemi babaannemin yanında Türkiye'de geçti. Ben 2,5 yaşında babaannemin yanına geldim. Ablamlar daha önce gelmişlerdi. Babaannem bize resmen işkence ederdi. Adına altın sesli dediği bir sopası vardı. Bizi o sopayla sürekli döverdi. Evden ayrıldıktan sonra ne oldu? 2 hafta kadar Aydın Hoca'nın evinde kaldım. Yüzüm iyileştikten sonra iş bakmaya başladım. Bir ilan üzerine bir Almanla ortaklığı olan bir firmanın açtığı sınavı kazandım. İşim rehberlikti. 3 ay rehberlik sınavına gittim. Alman olan patron benim iş çalışmamı beğendiği için beni Alanya'ya gönderdi. Böylece tiyatrodan da kopmuş oldum. İşim çok yoğundu. Bazen 10 gün uyumadığım oluyordu. O ara Almanya'ya okulumu bitirmek için müracaat ettim. Ablama söyledim. Almanya'ya gidip okulumu bitirmek istiyordum. Almanya'da 4 ay çalıştım. Alman ortak Wilfried bana evlenme teklif edince sinirlenip işten ayrıldım. Çok canım sıkılmıştı. Adam 50 yaşındaydı ve ben asla böyle bir şey beklemiyordum. İstanbul'a dönüp annemi aradım. Babam evde yoktu. Eve gidip annemi gördüm. Annem beni bırakmadı. 2 hafta babamla hiç karşılaşmadan evde kaldım. 2 hafta sonra Almanya'ya gittim. Eşinden ayrılan ablam Aachen'deydi. Onun yanına giderek okula yazıldım. Beni 10. sınıftan başlattılar. Hem çalışıp hem okuyordum. Ablamla aramda sorunlar başlamıştı. Ablam hiç arkadaşımın olmadığından, erkek arkadaşlardan sürekli uzak durmamdan bir sıkıntım olduğunu anlıyordu. O üzerime geldikçe ben ondan uzaklaşıp içime kapanıyordum. Küçücük şeylere ağlıyordum. Ablam bir gün beni lezbiyen mi oldun diye sorgulayınca çok öfkelendim. Sen benim Türkiye'de neler yaşadığımı biliyor musun diye ağlayarak yaşadıklarımı anlattım. Ablam bu sefer de psikiyatriye gidelim diye baskı yapmaya başladı. Anlattığıma pişman olmuştum. Ablanız psikiyatriye gidelim dediği için mi anlattığınıza pişman oldunuz? Hayır, tam değil. Kendimi teslim olmuş gibi hissettim. Sanki olayı anlattıktan sonra tekrar yaşamaya başlamıştım. Sanki o ana kadar olayı unutmuşum gibime geliyordu. Zaten sürekli kafamdan silmeye çalışmıştım. Hep kendime sen güçlüsün, bunu atlatacaksın demiştim. Anlatınca sanki bütün gücümü elimden almışlardı. Ablamdan bu sırrı kendisine saklamasını bekliyordum. Ama bir süre sonra ablamın arkadaşları bana zavallı gibi davranmaya başladılar. Bu beni çok rahatsız etti. Hatta erkek arkadaşlar bana daha hassas davranarak biz senin neler yaşadığını hissedebiliyoruz der gibi yaklaşıyorlardı. Bana bu hassas noktamdan yaklaştıklarını düşündüm. Benimle böyle yakını kurmaya çalıştıklarını düşündüm. Ya da bana öyle geliyordu. Bu beni çok yaralıyordu. Bir akşam ablamın arkadaşlarıyla birlikte oturuyorduk. Andreas, Kıbrıslı bir Rum'du, bana sen tecavüze uğramışsın doğru mu dedi. O an ablama çok öfke duydum. Bana ihanet etmiş, sırrımı saklamamıştı. Ağlayarak masadan kaçtım. Arkamdan Petra geldi. Petra aynı iş yerinde çalıştığım, biraz sıcaklık bulduğum bir Alman arkadaşımdı. Birden Petra'nın boynuna sarılarak ağladım. Artık iyice güçsüz kaldığımı hissediyordum. Petra beni evine götürdü. Bana konuşmak istersen ben iyi bir dinleyiciyim dedi. Ben duyduğun işte ne anlatmamı bekliyorsun dedim. Petra sadece kötü şeyler yaşadığını tahmin ediyorum dedi. Sen anlatmıyorsan ben sana anlatacağım diye hüzünle gülümsedi. Petra 35 yaşındaydı. Şu an benim en iyi durumumu görüyorsun dedi. 3 yıldan beri psikolojik tedavi görüyorum. 6 ay klinikte yattım. Hala grup terapilerine devam ediyorum. Nedenine gelince benim annem de babam da alkolikti. Babam 11 yaşımdan 17 yaşıma kadar bana her gece tecavüz etti. Alkolü içip içip her gece odama gelerek bana tecavüz ediyordu. Hem tecavüz ediyordu hem de dövüyordu. Bu durum 17 yaşımda evden ayrılana kadar her gece oldu dedi. O anda kendimi yalnız hissetmedim. Ben de yaşadıklarımı ona anlattım. Biraz rahatlamıştım. Ama tedavi görmeyi reddediyordum. Yeme sorunum vardı. 43 kiloya düşmüştüm. Aslında çok yemek yiyordum, aşırı yemek yiyordum ama yedikten sonra çıkarıyordum. Hiç psikiyatriye gitmeyi düşünmediniz mi? Aslında Türkiye'deyken bir defa Merter'de yürürken bir doktor tabelasına gözüm takılmıştı. Psikiyatri diye yazıyordu. O an hiçbir şey düşünmeden doğru gidip kapısını çaldım. Birden bir erkek doktor karşımda bulunca benim ne işim var bu adamın yanında diye oradan kaçarak uzaklaştım. Bir daha aklıma bile getirmemiştim. Söyleyenlere tepki gösteriyordum. Olayların gündeme gelmesi beni çok bunaltmıştı. Almanya'dan kaçmam gerekiyordu. İzin alarak Türkiye'ye geldim. Türkiye'de nerede kaldınız? Basın yayında okuyan bir arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşımın adı Sevilay'dı. Hüseyin'le Sevilay'ın evinde tanıştım. Sevilay'ın erkek arkadaşıyla birlikte aynı üniversitede okuyorlardı. Hüseyin'e ısınmıştım. Sanıyorum aşık olmuştum. Hüseyin de bana aşık olmuştu. Hüseyin bana çok soru soruyordu. Zırhımı kırmaya çalışıyordu. Bana neyim var bile diyene müthiş öfke duyuyordum. Tabii zaman geçtikçe Hüseyin benimle daha yakın olmak istedi. O zaman onu terk ettim. Hüseyin çok güzel bir insandı ama cinsel bir ilişkiye girmeye hazır değildim. Aslında Hüseyin'den nefret etmemek için ondan ayrıldım. Bana dokunulması beni korkutuyordu. Sanki Hüseyin bana dokunduğu an ondan nefret edecektim. Hüseyin'den ayrıldığımı Zekiye adında bir arkadaşıma anlattım. Çok üzüldü. Ben de Zekiye'ye yaşadığım tecavüzü anlattım. O da bana kaçarak bu olayı çözemezsin dedi. Ben de kendi kendime sevdiğim bir insanla bu sorunu çözebilirsin yoksa başka şansın yok diyerek günlerce kendimi ikna ettim. Hemen Sevilay'a gittim. Hüseyin de oradaydı. Ağlayarak birbirimize sarıldık ve barıştık. O gece Hüseyin'e ben hazırım. Seninle birlikte olmak istiyorum dedim. Hüseyin benim için çok fazla önemli değil. Hazır olana kadar bekleriz demesi beni ona daha çok yaklaştırdı. Hüseyin'le birlikte aynı yataktaydık. Hüseyin bana dokunur dokunmaz birdenbire haydar olmuştu. Birden kendimi çok kötü hissettim. Hüseyin'i ittiğim gibi yerimden fırlayıp kaçtım. Bu olayın üzerinden bir süre geçti. İznim azalmış ve birkaç günüm kalmıştı. Artık normal bir insan olmam gerekiyor diyerek yine kendimi ikna ettim. Hüseyin'e onunla birlikte olmak istediğimi söyledim. Hüseyin, seni seviyorum. Hazır olana kadar bekleyelim diye tekrarladı. Ben biraz da zorlayarak ben normal bir insanım, bunu istiyorum dedim. Beraber olduk. Ama ben hiçbir şey hissetmemiştim. O süre içinde gözlerimi ve bedenimi kas katı sıkmıştım. Bir an önce bu işkence bitsin istiyordum. Tabii bu tavrım Hüseyin'i de rahatsız etti. O gece insanlar bu işi ne diye yapıyorlar diye düşünüp durmuştum. İznim bitmişti ve Almanya'ya döndüm. Hüseyin'le ilişkiniz devam etti mi? Uzun bir süre mektuplaştık. Telefonla görüşüyordum. Bu uzun bir dönem sürdü. Sonra beni aradığında bulamayınca hesap sormaya başladı. Hem okuyup hem çalışıyordum. Şartlarım çok ağırdı. Kendimi iyi hissetmiyordum. Bir gün derste elimdeki plastik kahve bardağını sıkıştırarak şıkırdatıyormuşum. Öğretmen dersi keserek uzun süre beni izlemiş. Öğrencilerin hepsinin gözü benim üzerimdeymiş. Ben olayın farkında değilim. Yüzüm kireç gibi bembeyaz, gözüm bir noktada takılı, öyle gürültü yapıyormuşum. Önce bir kişinin, sonra bütün sınıfın üstüme yürüdüğünü gördüm. Ama böyle bir şey yokmuş aslında. Birden çığlık çığlığa yerimden fırlayarak koşmaya başlamıştım. Okulun kapısında düşüp bayılmışım. Uyandığımda beni çok seven bir bayan hoca vardı başımda. Ne kadar ısrar ettiyse doktora gitmeyi kabul etmedim. Akşam olayı Petra'ya anlattım. Petra ile aynı evi paylaşıyorduk. Yarın bizim grup terapisi var. İstersen gelebilirsin dedi. Konuşmak istemesen de katılımcıları dinlersin. Kabul ettim. Grup terapisine katılan herkes kadındı. Doktor da kadındı. O günkü konu dayaktı. Herkes yaşadıklarını anlatıyordu. Bir ara doktor bana konuşmak ister misin diye sordu. Ben de babamdan, babaannemden yediğim dayakları anlattım. Anlattıkça rahatladığımı hissettim. Sonra devamlı gitmeye başladım. Sonra doktorla birebir görüşmeye başladım. O görüşmelerim sırasında benim korkularımın nedeni ortaya çıkmaya başladı. Nelerden korkuyordun? Dar odalardan, asansörden, böceklerden çok korkuyordum. Nedeni neymiş bu korkularının? Nedeni babaannem. Biz babaannemin yanında kalırken bizi döver, karanlık dar bir odaya kapatırdı. Kapatıldığımız oda çok karanlıktı. Böcekler vardı. Ben soluğum kesilene kadar çığlık çığlığa bağırırdım. Sonra 15 yıl sürekli hala zaman zaman gördüğüm hep aynı rüya var. Nasıl bir rüya anlatır mısın? Rüyamda çocuk oluyorum ve bir odada uyuyorum. Oda demir sürgülerle çevrilmiş kapılardan oluşuyor. Sonra ablam odada oluyor. Sonra benim karnım çok ama çok acıkıyor. Dar bir yere ekmek almak için giriyoruz. Ben bir dilim ekmek buluyorum. Tam yiyecekken elimden düşüyor. Eğilip ekmeği aldığımda ekmeğin üzerinde kocaman kapkara böcekler beliriyor. Ekmeği elimden atarak çığlık çığlığa kaçmaya başlıyorum. Dar bir koridorda bir canavarla karşılaşıyorum. Canavar beni ağzına alarak yutmaya başlıyor. Belime kadar yutuyor beni. Dışarıda sadece ayaklarım kalıyor. Ablam ayaklarımdan yakalayarak bağırmaya başlıyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. O ara burnuma yanık plastik kokusu geliyor. Tam orada uyanıyorum. Bu rüyayı hala görüyor musun? Zaman zaman hala görüyorum. Tek karesi bile değişmiyor rüyamın. Doktor rüyanı yorumladı mı? Plastik kokusu ne oluyormuş? Evet, rüyanda gördüğün canavar ya baban ya da babaannen dedi. Plastik kokusu da ben babaannemin yanında kalırken annem izne geldiğinde bana bir plastik bebek getirmişti. Bebeğin üzerinde beyaz bir gelinlik vardı. Babaannem o bebekle beni hiç oynatmadı. Bebeği bana hiç vermedi. Bir büfenin içine koyarak kilitledi. Ona elimi sürmem bile yasaktı. Bir gün babaannem yokken bebeği aldım, oynamaya başladım. Plastik kokuyordu. O kokuyu çok seviyordum. Babaannem geldiğinde bebeği benim elimden aldı. Ben bebeği bana versin diye ağlıyordum. Beni Altın Ses adlı sopasıyla dövüp o dar, karanlık, böcekli odaya kapatıp kapısını kilitledi. Rüyamda duyduğum koku o bebeğimin kokusuymuş. Terapi merkezine 4 ay devam ettim. Tedaviye başladıktan sonra kendinizi nasıl hissetmeye başladınız? Daha iyi hissetmeye başladım. Yalnız olmadığımı fark ettim. Birçok insan benim yaşadıklarımı yaşamıştı. Babamdan nefret etmediğim, aslında kendime çok acıdığım orada ortaya çıktı. Babanıza daha yakın mı hissetmeye başladınız kendinizi? Evet, çünkü o da çocukluğunda çok kötü şeyler yaşamış. Sonuçta babamın annesi bize işkence eden babaannemdi. Babamın babası daha zalim bir adammış. Babamı ayaklarından bağlayarak bir kuyuya sarkıtır, bayılana kadar çıkarmazmış. Babama acıyordum. Kendi yaşadıklarını bize yapıyordu. 3 yıl önce öğrendiğime göre dedem, babaannemin kız kardeşine tecavüz etmiş. Kız kardeşi de babaanneme söylemiş. Ama babaannem kız kardeşine, sen kendin kaşındın da kocamın koynuna girdin diyerek kız kardeşini suçlamış. Ne zaman Türkiye'ye döndünüz? 1993 senesinde. Almanya'da mutlu olmadığım için Türkiye'ye döndüm. Benden küçük kız kardeşim Cana'yı çok özlüyordum. Onu yalnız bıraktığımı düşünüyordum. İzne geldiğimde psikolojik sorunları olduğunu hissetmiştim. Biraz da Cana'yı yalnız bırakmamak için dönmüştüm. Döndükten sonra annemlerin yanına yerleştim. Her şeyi biraz değişmiş buldum. Kız kardeşim tiyatro yapıyordu ve babam sesini çıkarmıyordu. Bu sevindirici bir gelişmeydi. Hüseyin'i bulmuştum ve aramızda beraberlik başlamıştı. Kendini tamamen iyi hissediyor muydun? Terapi ve tedavi belki beni bir miktar rahatlatmıştı ama ben erkeklerden nefret ediyordum. Onlardan iğreniyordum ve intikam almak istiyordum. Çünkü o terapilerde 12 kadın vardı ve hepsi çok kötü şeyler yaşamışlardı. O kadınlara o kötü şeyleri erkekler yaşatmıştı. Terapide bir Türk kadın vardı, ona dayısı tecavüz etmişti. Bir İspanyol kadına arkadaşının kocası tecavüz etmişti. Bir Alman kadına çocukluğunda öğretmeni tecavüz etmişti. Bir Alman kadına çocukluğunda öğretmeni tecavüz etmişti. Bir Alman kadına kocası tecavüz etmişti. Hala onunla evliydi ve hala tecavüz ediyordu. Kocasından ayrılmaya korkuyordu. 2 Alman kadın daha vardı. Tecavüze uğradıkları için lezbiyen olmuşlardı. Bir Alman kadın daha kocası tarafından tecavüze uğradığı için tedavi görüyordu. Ama o kadın kocasından ayrılmıştı. Bütün bu tanık olduğum acıların yanına benim yaşadığım acılar da eklenince erkeklere karşı hiç de iyi duygular beslemiyordum. Hala da beslemiyorum. Hüseyin'le beraberliğim bu duygular içinde ne kadar sürdü? Almanya'dan döndükten sonra ben de değişmiştim. Artık babamdan korkmuyordum. Korkum tamamen silinmese de gözlerinin içine daha rahat bakabiliyordum. Hüseyin'den babama söz ettim. Hüseyin'i kolundan tuttuğum gibi eve getirip babamın karşısına oturttum. Bu benim arkadaşım ve ben onunla birlikteyim dedim. Babam çok şaşırmıştı, şoka girmişti. Ailemizde ilk defa böyle bir şey oluyordu. Öfkeden yüzü morarsa bile bana fazla bir şey söylemedi. Bir süre sonra iş buldum. Tercüman olarak çalışmaya başladım. Ama bir süre sonra yürütemediğim için Hüseyin'den ayrıldım. Kendi çukuruma onu da çekmek istemiyordum. Kaç yıl babanızla birlikte yaşadınız? Çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra Erenköy'de ev tuttum. Cana'yla, kız kardeşimle birlikte oturacaktım. Kız kardeşim babamın insafına bırakamazdım. Babamlarla birlikte daha fazla kalamayacağımızı anlamıştım. Bir gün babam dövmek için kız kardeşimin üzerine yürüdüğünde mutfaktan bıçağı kaptığım gibi babamın üzerine saldırmıştım. Bana yaşattıklarını ona yaşatmana izin vermeyeceğim diyerek. Ev tuttuğumu anneme söylediğimde ben de sizinle birlikte geliyorum dedi. Babanızdan boşanacağım. Artık onunla birlikte yaşayamam. Babam evde yokken biz taşındık. Annem babama mektup bırakmış. Beni arama diye. Bütün çocuklarım senin yüzünden böyle oldu. Tabii ki babam delirdi. Beni suçladı. Ablama telefon açarak beni öldüreceğini söylüyordu. Sonra babam telefonla beni aradı. Yapacağını yaptın dedi. Ağlıyordu ve ben gerçekten çok üzülmüştüm. Sonra iş yerime geldi, beni affet dedi. Bu davranışı beni çok etkilemişti. Sonra bana uzun uzun çocukluğundan, yaşadıklarından söz etti. İçim acımıştı. Babamı alıp evime getirdim. Uzun süre beraber oturduk. Sonra babamla annem bahçeli evlere taşındılar. Bu ara aşk hayatınız nasıl gidiyordu? Hiç evlendiniz mi? O ara Halil diye biriyle beraberdim. Onunla sözlendik ve ev tuttuk. Ama ben farkına vardım ki erkekleri aşağılıyorum. İntikam almak için birlikte oluyorum. Beraberliklerinden cinsel bir tat almıyorum. Herkes yapıyor, biz de yapıyoruz diye düşünüyorum. Nikaha 4 gün kala onunla evlenmekten vazgeçtim. Yaşadıklarını biliyor muydu? Hayır, bilmiyordu. Kişi olarak da çok duyarsız geliyordu bana. Onunla ayrılmak istediğimi söylediğimde Halil beni dövdü. O esnada ben de ona vuruyordum tabii. Ama o çok güçlüydü. Beni döverek bana tecavüz etti. Bir kez daha yıkılmıştım. Halil'den ayrıldıktan sonra hamile olduğumu 4. ayında anladım. Halil'e hamile olduğumu söyledim. Evlenelim dedi, kabul etmedim. Bana tecavüz eden biriyle evlenemezdim. Doktora gidip çocuğumun kalp atışlarını duyunca çok mutlu oldum. Onu doğuracaktım. Tek korkum babamdı. Babam hamileliğimi 7. ayında öğrendi. Kendisine annem anlatmış. İşin ilginç tarafı artık annem güçlü bir kadın olmuştu. Beni desteklediğini söylüyordu. Babam anneme çocuğu doğurup çocuk esirgeme kurumuna versin demiş. Ben bunu duyunca çok üzüldüm. Babamla uzun süre görüşmedim. Bir oğlum oldu. Adını Berk koydum. Berk 3 aylıkken onu alıp hiç kimseye söylemeden babamların kapısını çaldım. Annem kapıda donup kalmıştı. Ramazan bayramıydı. Anneme Berk dedesinin elini öpmeye geldi diyerek içeri girdim. Babam salonda televizyon izliyordu. Sanki yerinde donup kalmıştı. Hiç yüzümüze bakmıyordu. Berk'i babamın yanına koltuğun üzerine bırakarak odadan çıktım. Şu an Berk 5 yaşında ve ona babamla annem bakıyorlar. Berk'i çok seviyorlar. Yaşadığınız 2 tecavüz olayının dışında sizi inciten başka olaylar da yaşadınız mı? Almanya'da Derya diye bir arkadaşım vardı. Ben 5 yaşındaydım. Biz ailece görüşüyorduk. Onlara gittiğimizde ben uyuyor numarası yaparak onlarda kalmak isterdim. Bir gün yine uyuyor numarası yaparak onlarda kalmıştım. Derya ile aynı yatakta uyuyorduk. Uykumda başımın okşandığını anlayıp gözlerimi açtım. Derya'nın babası saçlarımı okşuyordu. Çok mutlu olmuştum. Onun yüzüne bakarak gülümsedim. Sonra benim vücudumu okşamaya başladı. Bir taraftan da parmağını ağzına götürerek bana sus işareti yapıyordu. Beni yataktan öp başka bir yere götürmek istedi. Kötü bir şey olduğunu anlayıp korkmuştum. Birden bağırarak git buradan, uyumak istiyorum dedim. Hemen odadan çıktı. Kendimi kötü hissediyordum. Bir daha onlarda kalmadım. Bize gelmelerini istemiyordum. İlkokul 1'de Mustafa adında Türkçe dersi veren bir öğretmenim vardı. Bir gün beni yanına çağırarak seninle bir şey konuşacağım dedi. Beni alıp masanın üzerine oturttu. Önce yanaklarımdan öptü, sonra cinsel organımı okşamaya başladı. Masadan inip kaçmak istediğimde beni tutup dudaklarımdan öptü. Ben sınıftan kaçtım. Bir daha onun dersine girmedim. Bir gün Fatma adında bir kızı aynı şeyleri yaparken gördüm. Sonra kızlara hep aynı şeyler yaptığını duydum. Bir defasında Almanya'da işten eve dönerken üst sarhoş yolumu kesti. Üzerime saldırarak sarkıntılık etmeye başladılar. Tecavüze uğradıktan sonra bir ara kendimi korumak için ben de kursuna giderek ders aldığım için üçünü de hastaneye edene kadar dövdüm. O gün bana erkek olmanın gücü yetmemişti. Tabii sarhoş olmaların payı vardı bunda ama ben kendimi çok iyi hissetmiştim. Bir defasında da patronum yapmaya kalktı o işi. Patronum Türk'tü ve adı Orhan'dı. İşim bitince patronuma, işim bitti, ben çıkıyorum, iyi geceler dedim. Kapıyı tutarak daha bitmedi dedi. Beni öpmeden gidemezsin. Çok şaşırmıştım. Üzerime yürümeye başladı. Başıma gelecekleri bildiğim için ona yakalanmamaya çalışıyordum. Merdivene geldiğimde beni yakalamak istedi. Onu merdivenden aşağı iterek kaçtım. Ertesi gün işsizdim. Bu gibi durumlar tecavüzün yanında hafif gibi görünse de insanı çok yaralıyor. Erkekler bedenen güçlü oldukları için her zaman her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Bu da beni çıldırtıyor. Aşkla barışabildiniz mi? Hayır, barışamadım. Erkeklere karşı duygularımda herhangi bir değişiklik yok. Seviştiğim her erkek o an bir hayvan oluyor ve ben tiksiniyorum. Size tecavüz eden bir erkeğin çocuğunu doğurdunuz. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Çocuğumu o kadar seviyorum ki bunu düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü o benim içimde oluştu. Onu ben doğurdum. O benim en güzel emeğimdir. Onu çok seviyorum. Yaşama nedenim diyebilirim. Yaşadıklarımın izleri bende çok derindir. Yaşadıklarımı unutmuş değilim. Hala çok yoğun yaşıyorum. İnanın ki oğlumun dışında beni mutlu eden hiçbir şey yok. Not. Bu söyleşinin üzerinden sanıyorum 4 yıl geçmişti. Ben hala tecavüz mağdurlarının peşinde debelenip dururken Sultan beni aradı. Bitiremedin gitti şu kitabı dedi. Şenay'ı kaybettik. Hep bekledi o kitabın yayınlanmasını diyerek sitem ediyordu bana. Şenay'ın yüreğinin yaralı sesini kanser denen bela dünyamızdan alıp toprağa gömmüştü. Ve ben kendimi her gün biraz daha kötü hissediyordum. Ama ne olursa olsun kadın yüreklerinin yaralı sesleriyle dolu bu kitabı o yaralı yüreklerin sesiyle beraber insanlara taşıyacaktım. Şenay ve bütün o yaralı kadınların acıları hatırına bunu başaracaktım, başarmalıydım. 8. ayrımın sonu, sayfa 154.